Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Geçen hafta Ramazan'a nasıl karar verilirdi başladığına ve nasıl ilerlerdi sonrasında nasıl ilk haberleşme gerçekleşirdi diye konuştuk. Tabii Ramazan insanların kilerlerinin, hayat biçimlerinin, ilişkilerinin değiştiği dönemler. Kalabalıklaşıyoruz biraz daha fazla.
Tabii.
Zaten eski evler kalabalık ama yani normal belki de alışıyorsunuz evde mesela 10 kişi yaşıyorsanız o evde 10 kişi yaşamak size kalabalık gibi gelmiyor. Ve Ramazan'da daha da kalabalık olmak istiyorsunuz iftar sofralarında,
evet.
Hatta sahur sofralarında.
Şimdi Ramazan oruç ayı malum. Ya, dini bir zaman dilimi. Ama burada tabii insan hayat devam ediyor. Yani oruç demek aynı zamanda yemek yemek demek. Yemek olduğu zaman bu ayda sofralar, ziyafetler, davetler, yemekler daha bir ehemmiyet kazanıyor. Bir kere İslam dini insanlara yemek yedirmeyi över. Hele Ramazan'da oruçluya iftar ettirmek çok daha sevaplı bir ameldir. İnsanlar bir kere bu sevabı kazanmak için birbirleriyle yarışırlar. Bir hurma tanesiyle de olsa insanlara iftar ettirmek çok sevap. Oruç açtırmak. Tabii bunun bir böyle manevi yönü var. İkincisi bir de Ramazan ayı insanın manevi dünyasının zenginleştiği bir ay. Böyle zamanlarda insanın kalbi rikkate gelir, eski tabirle daha bir yumuşak olur. İnsanlara karşı daha müsamahalı olur, daha toleranslı olur, daha cömert olur. Kötü huyları biraz törpülenir veya üstü örtülür. Ondan dolayı insanlar başkalarına yemek vermek, onlara yemek yedirmek, sofralarını onlara açmak, yemeklerini onlarla paylaşmak isterler. Bir de yani sevinçler beraber olursa artar diye bir söz vardır. Kederler yine beraber olunca azalır. Burada da bu sevinçli günü, bu neşeli günü eskiler dini günleri bir külfet, bir yük olarak değil, bir sevinç günleri olarak görürlerdi. Bir bereket günleri olarak görürlerdi. Hem sevap kazanacaklar, hem dünyevi berekete kavuşacaklar, hem sosyal hayat canlanacak. Onun için bu ayın en mühim hususiyetlerinden bir tanesi iftar davetleridir. Bazı evlerde 30 gün Ramazan'da her gün iftar daveti olur. Zengin evler veya belli bir ananesi geleneği olan evler buna devam ederler.
Zor bir iş.
Zor bir iş. Ama tabii eski evleri düşünürseniz, yani anneler, kayınpederler, evlenmemiş halalar, halayıklar, beslemeler, gelinler, eltiler, görümceler derken kalabalık bir hanım grubu var. Bir de eğer hali vakti yerinde bir aile ise hizmetkarları var. Uşaktı, aşçıydı, arabacıydı, bahçıvandı, hizmetçileri var. Onun için bunların böyle bir külfet altına girmeleri belki daha kolay. Fakat yine dinleyicilerimiz kolay mukayese edemezler. Şimdiki iftar sofralarıyla o zamanki iftar sofraları da bir değil. Yani ha canım hizmetçisiyle, aşçısıyla iftar vermek nedir ki dememeli. O zamanın şartlarında bir evin temizlenmesi bile başlı başına bir hadise olduğu bir zamanda sofraların taşınması, şimdiki gibi elektronik fırınların olmadığı, hava gazının olmadığı, ocakların muntazam yanmadığı bir zamanda, tencerelerin bu kadar konforlu olmadığı bir zamanda onlarca kişiye birbirinden farklı yemekler çıkarmak, servis yapmak.
Şöyle düşünelim en basiti şimdi yaz Ramazanları bu sıcak saatlerde insanlar saatlerce o mutfakta, o
evet,
yanmış ocağın başında ya da fırının başında bir yandan sürekli onu harlayarak yemek yapıyorlar ve az bir şey pişirmiyorlar. Yani
evet,
beş kişi on kişiye de değil.
Tabii. Yani bu kolay bir şey değil. Klimaların olmadığı, pervanelerin olmadığı bir zamanda belki evler daha korunaklı hava cereyanlarına karşı ama çok zahmetli bir iş. Çok zahmetli bir iş. Yani hizmetçi de olsa evde, kalabalık da olsa eskiden iftar daveti vermek kolay bir şey değil. Bir de efendim bir çorba yaparız. Bir ana yemek yaparız. Yanında bir garnitür, bir de tatlı. Ah işte bitti. Öyle değil.
Nasıl?
Şimdi bir kere biliyorsunuz çorba şark yemeğidir. Dünyanın her yerinde var ama bizde çorbasız bir kere sofra, hele hele ziyafet düşünülemez. Mümkün değil. Yani Avrupa'da çorba isterseniz menüye gelir, isterseniz gelmez. Ama bizde çorbasız yemeğe başlanmaz. Çorba mutlaka olacak. Bu çorba da öyle basit bir un çorbası, hazır bir tarhana çorbası değil elbette. Yani taneli çorbalar, etli çorbalar,
hepsi tek
terbiyeli
tek belki
çorbalar. Bunlar kolay yapılan şeyler değil. Yani bir çorba bile bir marifettir. Çorba deyip de geçmemek lazım.
Şimdi mesela bir o eti haşlamak bile,
evet,
o zaman şimdiki basınçlı tencerede 15-20
evet,
dakikada olabilecek bir şey saatlerce sürüyor.
Farklı tencerelerde pişirip tekrar bir tencereye aktarmalar icap eden bir zamandan bahsediyoruz. Ana yemek elbette ki var. Fakat ana yemeğe girmeden önce Osmanlı mutfağında işte sulu bamyadan tutun da yağda yumurtaya kadar bir ara yemek var. Doyurucu ama ana yemek sayılmıyor. Ara yemekler.
Peki o zaman sırayla gidelim. Madem bugün iftar evet. sofralarıyla gideceğiz. Önce bir kere Ramazan'a özel bir çorbayla başlıyoruz. Ama tabii. burada porsiyonlar çok değil, onu da söyleyelim. Değil. Hani şimdi bizim bir kase çorba içmemiz gibi değil onların çorbası.
Şimdi insanlar aynı insanlar. Mide aynı mide. İştah aynı iştah. Ama yemek sayısı çok. Eskilerin bilhassa Ramazan ayındaki usulü çok yemek fakat az porsiyonla. Yani
çeşit
bir
çok,
miktar
porsiyon
almak.
Az.
Zaten umumiyetle çorba ayrı kaselerde değil ortadan içilir. Bu zengin sofralarında da böyledir. Yer sofrasını düşünün. Yani masanın bize girişi Tanzimat sonrasıdır. Yayılması ise ikinci meşrutiyetten sonradır. Zengin evlerinde bile yer sofrasında yemek yenir. Ama bu yer sofraları şimdiki gibi yani bir köy tahtası düşünmeyin. Yani büyük bir sini düşünün bakırdan pırıl pırıl. Ayakları var, örtüsü var. Bunun etrafına oturuluyor. Birkaç tane çorba kaseleri hususidir zaten. Dibine doğru incelir. Çorba kasesiyle gelir. Birkaç kaşık alırlar. Kifaf-ı nefs kabilinden çorbayı. Çorba mideyi yemeye hazırlar. Ondan sonra gelen ara yemek ekmeksiz bir şekilde ve biraz dudak bükülerek yenir. Çünkü ana yemekler gelecek arkasından.
Tamam, nedir bu aralar? Arada ne var?
Bunlar aralar. Aralarda daha ziyade yine etli, mutlaka etli ama sebzeli yemekler ikram edilir. Etli fasulye gibi, etli bamya gibi yemekler ikram edilir. Kısa fasulye gibi yemekler ikram edilir. Bunları biz bugün ana yemek olarak evet. yiyoruz ve ikram ediyoruz. Eskiden ara yemektir. Yine Ramazanlarda çok ara yemek olarak yenilen pastırmalı yumurta var. Çok ağır bir yemektir. Pastırması, yağı, yumurtası,
soğanı
bunların hepsi yemeği bir hayli zahmetli pişer.
Evet, pişmesi de çok zordur yani yumurtayı hümayun dediniz. Şimdi siz pastırmalı yumurta dediniz ama saray mutfağının da vazgeçilmez yemeklerinden evet. biri ve ustanın ustalığı da bunu iyi pişirip evet. pişiremediğinden
şimdi,
anlaşılır.
Eskiden bir ustayı imtihan etmek isterlerse aşçıyı ona ya yumurtayı hümayun pişirirlermiş veya pilav pişirirlermiş. Allah Allah. Yani yumurta pişirmekte ne var? Pilav pişirmekte ne var? Aa öyle demeyeceksiniz.
Hiç yememiş olanlar söyler bunu herhalde.
Şimdi yumurtanın içindekilerin her biri farklı pişme müddetleri ve tarzları olan şeyler. Aynı şey pilav içinde cari. Pilavı suyunu usulünce koyacaksınız. Önce pirinci tanımanız lazım. Bazı pirinç bir bardak, bazısı bir buçuk, bazısı iki bardak su çeker. Onu bilmezseniz lapa gibi olur ya dipdiri olur. Sonra pilavı o şekilde pişirmek icap eder ki kavrulmasın, yanmasın, çiğ de kalmasın. Aynen. Ve o kendine mahsus tereyağı tadı pilavda her zaman hissedilsin. Onun için pilav pişirmek hakikaten zordur. Pilavı pişiren her yemeği pişirir derlerdi eskiler. Onun için bu yumurta hümayun bilhassa zengin sofralarının sarayın vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesidir. Ana yemekler umumiyetle bizim kebap dediğimiz. Ha yahni. Arada yahni var. Yahni zaten biraz evvel söylediğim gibi sebzeyle etin pişirildiği sulu bir yemektir.
Bunlar yine ortaya geliyor değil mi?
Bunlar yine ortaya gelir. Ortaya gelir. Dediğim gibi Tanzimat'tan sonra ve biraz da ikinci meşrutiyetten sonra artık masalarda ayrı tabaklarda. Yer sofrasında bile yense artık ayrı tabaklarda yenmeye başlamıştır. İstanbul, Bursa gibi şehirlerde. Ama Anadolu'da yine zengin olsun, fakir olsun, kasabalı olsun, şehirli olsun, çok mondan olan aileler dışında yine yer sofrası varlığını devam ettirmiştir. Yani evlerin dekorasyon dizaynı buna göredir. Evlerde masa vardır. Fakat masa oturup yemek yemek için değildir. Mutlaka nerede olursa olsun yer sofrasında yemek yenmektedir. Ve dinleyicilerimiz yine şaşırmasınlar. Bir tane yer sofrası değil. Her en az üç tane yer sofrası. Evet. Bir kere normal hiç misafir yokken bile bir evde en az üç tane yer sofrası kurulur. Erkeklere, tabii. hanımlara ve çocuklara. Veya bir de hizmetçilere ayrıca eğer beraber yenmiyorsa.
Her zaman bu bakır
her
mı
zaman
olur
böyle.
Bu?
Umumiyetle bakır olur evet. Bakır sinir olur. Sonradan çinko, efendim alüminyum, tahta siniler çıktı ama ben o eski sinirlere yetiştim. Aman yarabbim yerinden kaldırmak mümkün değil. Zaten onlar bir yere dayalı durur. Tekerlek gibi sürüyerek getirirsiniz.
Yani şimdi biz dekorasyon için kullandığımız o hani çay tepsisinden büyükçe
yok,
olanlardan
yok, hayır
bahsetmiyorsunuz.
Efendim, hayır efendim bu 1,5 metre çapında.
Şimdiki yuvarlak kocaman, masalar gibi.
Şimdiki yuvarlak masa 1,5 metre çapında kocaman siniler bunlar ve ağır dövme bakırdan yapılmış.
Üstü.
Üzeri inanılmaz tatlı işlemeli. Hatta bir kız dedi ki bunun dedi işleyen adamın dedi elleri kırılsın dedi. Allah ben dedim herhalde motifi beğenmedi. Biliyorsun motifle sini silmek, temizlemek daha zordur.
Aralarını.
Kızcağız onun için o motifleri elle yapmış adam. Tek tek. Oh. o adama beddua akıyordu. Çünkü aralarında tabii...
Kalıyor.
Onun için onu böyle bir bezle silmek yetmiyor. Belli aralıklarla onları ovmanız gerekiyor. Sert maddelerle ovmak gerekiyor. Bu ise çok zahmetli bir şey. Aralarını bıçakla yontmanız gerekiyor. Yani zaman içinde bir takım oksitlenmeler oluyor onun için. Onun için bu zordur.
Bakırı temiz tutmak ve günlük kullanımda çok kolay.
Ve şimdi
değil.
Bakır rengi milletin hoşuna gidiyor ama eskiden bakır renginden çok ürkerdi insanlar. Onun için bunlar çok da devrettiği için çok çabuk kalayı aşınıyor. Sık sık kalaylanması gerekiyor.
Bir de zehirleyebiliyor.
Zehirleyebiliyor. Belki sini için bu değil ama yemek kapları için ve sahanlar için. Mesela o yumurta yumağı mutlaka sahanda yenir. Asla tabaklara aktarılmaz çünkü şekli bozulur onun. Ya ayrı sahanlarda ya büyük bir sahanda
yenir. Evde yaptığımız zaman da onu hani normalde herkesin tabağına yemek servis edilir, o ortaya gelir.
Evet, ortaya gelir. Şimdi bile öyle yani, onun daha primitif şeyler işte sucuklu yumurtalar bile ortaya geliyor. Hı. Çünkü o şeklin bozulmaması gerekiyor. Bu omlet gibi değildir. Omleti bile koymak zordur. Şekilli bir şekilde. Bunun mutlaka ortaya sahan, onların hususi kenarı tatıklı sahanları vardır zaten. Yumurta sahanları. Bir de eski evlerde her yemeğin ayrı bir kabı vardı. Pilavın piştiği kap ayrı, ikram edildiği kap ayrı. Lenger derler onlara. Böyle yayvan olur. Hafif kenarı yüksektir dışına dökülmemesi için. Ortasında çok çukur olmaması lazım. O zaman pilavın yağı ortaya birikir, lezzetini bozar. Bunlar hepsi mühim. Bu şekilde yapılmış. Ve eski kaplarda ben görürüm kenarında sahibinin ismi yazıyor. Çünkü düğün, mevlid gibi umumi yerlerde insanlardan kap kaçak ödünç alınır.
Karışır sonra.
Bunlar birbirine benzediği için karışır. Çok evlerde ben kenarda böyle demir mühürler görmüşümdür. Bakırların kenarında mühürler görmüşümdür.
Yaparken usta
yapıyor veya satın alan sonradan onaya mühür hak ettiriyor. Kendi ismini hak ettiriyor. Enteresan şeyler var. Şimdi ara yemekler dediğim gibi insanın kendine gelmesi içindir. Ha bu arada çorba için esas şeyi söylemedik. İftar sofrasında iftariyelik olur. Yani çorbayı ben normal ziyafetlerde öyle. Bir kere iftariyelik, adı üstünde iftariyelik. Bizde nedense Ramazan ayında yemeklerde mutlaka yenen ama onun dışında pek yenmeyen bir şeydir. Halbuki yemeklerle beraber iftariyelik tavsiye ediliyor. Bilhassa peynir, hele yemekten sonra on peu fromaj Fransızların çok emniyet verdiği bir şeydir. Mideye de faydalıdır. Ramazana mahsustur. Tabii bu iftariyelikler normal sabah kahvaltısındaki sofraya konulanların aynısıdır. Fakat çok daha çeşitlisidir. Birkaç çeşit reçel, birkaç çeşit peynir, birkaç çeşit zeytin... Efendim ve kahvaltı sofrasında ikram edilen çeşitli gıdalar bu iftariyelikler arasında bulunur. Sofraya oturanlar Ramazan ayında biliyorsunuz hurmayla, suyla veya zeytinle iftar açmak sünnettir. Hı. Sofraya oturanlar önce iftar duasını okuyup önünde ikram edilmiş olan iftariyeliklerin orucunu açarlar. Bunu da ayrı bir sevap umulur. Ondan sonra yine hususi duası vardır. Mesela normal zamanlarda bu kadar teferruatlı dua yoktur. Besmele çekip başlanır, elhamdülillah deyip kalkılır. Ama Ramazan-ı Şerif'te iftarlarda önce bir iftar duası okunur. İlk oruç açıldıktan sonra şükür duası okunur. Bir de kalkarken iftar duası yapılır. Bu da Ramazan'a mahsus bir ritüeldir. Oruç açıldıktan sonra iftariyeliklerle bir miktar kifaf-ı nefs edilir. Yani nefis tatmin edilir. Bazısı çorbayı bekler, bazısı beklemez. Kalkar, akşam namazını kılarlar. Hı hı. Yani dindarlar akşam namazını kılmadan yemeğe devam etmezler. Çünkü bu iftar yemekleri isterse kendi evinizde olsun bayağı bir muharebedir. Uzun süren bir...
Evet, hemen kalkamıyorsunuz
uzun süren bir iştir. Doğru. Ve çok zaman da galip bile çıksanız yorgun ve bitap düşersiniz. Ondan sonra da namaz kılmak zorlaşır. Bu bir. Abdest almak ve tutmak zorlaşır. Bu iki. Üçüncüsü akşam namazı... İnek kuyruğunu sallayana kadar geçer der Anadolu'da, çabuk geçer. Onun için farzı bile önce kılınıyor. Bir anda hele kış akşamlarında bir anda çıkıverir. Onun için namazı kılarlar, ondan sonra rahatça yemeğe devam ederler. İşte ara yemekler ondan sonra gelir. Yahniler ondan sonra gelir.
Bu arada hazırlanma fırsatı da buluyor aslında değil mi mutfaktaki?
Millet namaza kalktığı zaman sofralar değiştirilir. Mutfaktakilere de bir zaman kazandırılır. Ondan sonra ana yemekler gelir. Ana yemekler bizde ekseri et yemekleridir. Çeşit çeşit kebaplar. Bunlar kebap
aynı deyince... Aynı günlük çeşit çeşit. Yani bir sofrada mı birden hayır fazla
efendim,
çeşit?
Yok. Ama şöyle bir durum var. Mesela bazı sofralarda bakıyorsunuz bir etli bir kebap yemeği. Yanında bakıyorsunuz bir tavuk yemeği var. Veya bir av yemeği var. Bunları ikram ettiğinde yan yana görebiliyoruz. Ama umumiyette tek çeşit ama göz doyurucu, gönül doyurucu bir et yemeği ikram edilir. Pilav sofraların vazgeçilmez unsurudur. Ramazan geldi, ulaştı. İftarlar doldu, taştı. Sofrada pilav yoktu, birden iştahım kaçtı diye adam mani söylemiş. Demek ki pilav iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Zaten bizde ekmek nasıl sofranın esasıysa, pilav da sofranın efendisidir. Biz pilavsız doymayan bir milletiz. Yani bizde Akdeniz sahilindekilerde, Ege'lerde biraz sofralarda pilav olmayabiliyor. Ama Anadolu'nun her yerinde, Rumeli'ye gidin, kuzeye gidin, orta her tarafta pilav sofrada vardır. Bunun tabii dini temeli de var. Yani Hazreti Peygamber zamanında pirinç biliniyor, seviliyor ve yeniyordu. Zaten Araplarda et ve pilav sofranın efendisidir. Çünkü Hazreti Peygamber'in öyle bir sözü var. Et ve pirinç sofranın efendisidir. Ne olursa olsun et ve pirincin yerini hiçbir şey tutmaz.
Da çok uygun zaten.
Çok uygun.
Bir taraftan.
Birbirine de çok yakışır ve gayet de doyurucudur. Bu pilav dediğiniz pirinç pilavı, pirincin çeşitleri var. Osmanlı ülkesine Dimyat'tan pirinç geliyor. Efendim Yasemin pirinci denilen ince uzun pirinç. Normal Boyabad'ın efendim Etosya'nın pirinçleri var. Bunlar sofralarda tüketilir. Rumeli'den pirinç geliyor. Onun için pilav kültürü bizde yaygındır. Bulgur Anadolu'da tüketilir. Şehirlerde pek bulgur tüketilmez. Daha ziyade bulgur çorba gibi yerlerde kullanılır. Bulgur çorbaları vardır. Onun dışında pirinç yenir. Cihan Harbi'nde pirinç sofralardan çekilince bulgur yemek zorunda kaldı İstanbullular. Ona Enver Paşa pirinci adını taktılar.
Onun yüzünden.
Evet.
Oldu.
Yani onun yüzünden böyle oldu. Hatta İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerinden bir tanesi bulgur ticaretiyle zengin olmuştu. Pirinç yok. Vagonları bulguru dolduruyor. İstanbul'un girişini bekletiyor. İyice piyasa boşalsın. Piyasa boşalınca bulgur fiyatları artıyor. Bulguru piyasaya sürüyor. O yüksek fiyattan. Fakat İstanbul halkı unutur mu? Adamcağızın yaptığı ev Bulgur Palas. Bulgur Palas adını takmıştı. Halk Bulgur Palas derdi. İsmi
enteresan bir sağduyusu var
evet,
milletin.
Bulgur Palas. Adam çok kızıyordu tabii. Duyduğu zaman deli oluyordu. Koskoca bir köşk yaptırmış Erenköy'de. Adı Bulgur Palas. Bulgur Sarayı.
Kendisini de bence teşekkür etmesi gerekir buna.
Belki de.
Yani
belki
sayesinde de olmuş.
Ama işte bu ihtikardı yani hiç.
Ben yapayım da kimse bilmesin. Bu da enteresan bir
bilindi,
düşünce.
Duyuldu, herkes duydu, bildi. Yani böyle zengin olan çok oldu ve maalesef İttihat ve Terakki iktidarının en büyük ayıplarından bir tanesidir. Yani savaş evet acıdır, doğru. Savaşta bir takım sıkıntılar çeker, herkes sıkıntı çeker. Ama Enver Paşa Francalı'yı yerken halk süpürge tohumundan yapılmış, içinden çeşitli mamuller, malzemeler çıkan ekmeği yiyordu. Bu hoş bir şey değildi, bu hoş bir şey değildi. Yani onun için insanlar İttihatçıları lanetle andılar ve anıyorlar. Şimdi kimse onları vatanseverlikle temize çıkarmasın, takdis etmesin. Vatan sevmek herkesin taşıması gereken bir haslettir. Bir adam vatanı seviyor diye yaptığı her türlü kabahate biz bundan dolayı bir
perde oluşturamıyoruz.
Perde teşkil edemeyiz, evet aynen öyledir. Neyse bu pirinç sofranın efendisidir etle beraber. Ana yemek yendikten sonra bir miktar dinlenilir. Anadolu'da bazı yerlerde tatlı ikram ederler arada. Çünkü daha devamı geleceği için yemeklerin tatlı insanı biliyorsunuz nötrleşir, tez antitez gibi. Ama İstanbul'da böyle bir adet yok. Arkasından börekler gelir.
Hadi devam
İstanbul'un,
ediyoruz.
İstanbul'un börekleri meşhurdur. Türkler böreği severler. Hamur işi, envai çeşit. Tabii böreği börek yapan içidir. Su böreğinden tutun patlıcan böreğine kadar çeşit çeşit börekler vardır İstanbul kültüründe. Bu İstanbul'un biraz da kozmopolit yapısından kaynaklanıyor. İstanbul'da Anadolu'lular da vardır, Kastamonu'lular da vardır, Kürtler de vardır, Araplar da vardır, Azeriler de vardır, Rumeliler vardır, Arnavutlar vardır, Rumlar, Ermeniler derken İstanbul'un mutfağı Osmanlı ülkesinin hiçbir şehrinde olmayan zenginliğe sahipti. Biz Osmanlı mutfağı dediğimiz zaman nasıl Osmanlı Türkçesi dediğimiz zaman İstanbul Türkçesini kastediyoruz veya aklımıza o geliyor. Yemek dendiği zaman da akla İstanbul mutfağı gelir. Kozmopolit bir mutfaktır, zengin bir mutfaktır. Bundan tesir görmüştür. Yanlışlığın altını çizelim. Ramazan-ı Şerif'te balık yenmiyor. İstanbullular balığı severler. Balık ucuz ve İstanbul'da kolay ele geçen bir gıdadır. Zaten fakir gıdasıdır. Onun için zenginler çok itibar etmezmiş eskiden Bizans zamanında.
Şimdi artık bir balık restoranına
evet,
giremiyorsunuz.
Tabii. Sarayda da pişmediği söyleniyor. Tahmin ediyorum kokusundandır. Sarayda zeytinyağlının ve balığın pişmediği söylenir. Her ikisi de biliyorsunuz çok kötü koku neşrederler. Zeytinyağlı o zaman saf zeytinyağı, şimdiki rafine değil. Belki bundandır. Fakat mutfak kayıtlarını gördüğümüz zaman pek de öyle değil. Topkapı Sarayı'na da normal bir ev gibi balık giriyor. yani deniz mahsulleri giriyor. Ama belki çok yaygın değil.
Ya da padişaha mı ikram ediliyor?
Belki padişaha ikram ediliyor, diğerlerine ediliyor. Veya ona edilmiyor, onlara ediliyor. O kadar onu bilemiyoruz ama böyle anlatılan bir şey var. Fakat kayıtlarda balık alındığını biliyoruz. Balık da her zaman İstanbul'da bulunur. O zaman
ama bozulabilecek bir şey olduğu için de saraya alınmıyor olabilir. Zehirlenme vesaire.
Evet, balık zehirlenmeye çok müsait bir gıda. Hemen bozulabilir. Hele şimdiki gibi buzdolabının olmadığı ve ne zamandır çıktığını bilmiyorsun. Hani hikaye anlatırlar ya, adam bir tanesi balıkçının önden geçiyormuş. Taze taze balıklarım diyor, bağırıyormuş balıkçı. Adam bir tane balık almış, ondan konuşmuş. Balıkçı demiş ki, ne konuştun adamla demiş. Balıkla demiş. Aramızda olan bir şey. Ya söyle demiş Allah aşkına. Ya demiş ki, ben böyle yengenle deniz kenarında geziyorduk. Yengenin terliği denize düştü. 15 gün oluyor, sen bunu gördün mü? Demiş balıkçı. Balık ne dedi? Balık dedi ki, bey abicim, ben bir aydır burada yatıyorum. Senin 15 gün önce denize düşen terliğini nereden bileyim? Yani her şeyi söylemenin bir usulü vardır. Ne anlattılar yani, eskiden?
Anlamış mıdır?
Anlamıştır tabii ama usul, üslup mühim malum. Bunun için anlatırlar bu fıkrayı eskiler. Eskiler fıkraları, hikayeleri de insanlara bir ders versin diye anlatırlardı. Onun gibi balık hakikaten risklidir. Ramazan'da hiç tercih edilmez. Çünkü hazmı da ağırdır. Yani balığın zehirlenme ihtimali olduğu gibi muhafazasından dolayı. Pişmesi zor, kokusu var. Bir de hazmı ağır, bir ciddi hazım müşkülatı hasıl eder. Onun için de Ramazan'da pek tercih edilmiyor balık. Yani sevilir, İstanbul'da yenir, ama Ramazan'da tercih edilmeyen bir yemektir. Bunun altını çizmek lazım. Yemekler devam eder. Ha bu arada Osmanlı sofrasının vazgeçilmezi hoşaftır. Hoşaf parça bir kelime zaten. Hoş ab, hoş su demek. Biz şimdi komposto diyoruz. Aslında belki onun ikisinin arasında bir nüans var yani. Komposto ile hoşaf arasında, ama biz ikisini şimdi bir kullanıyoruz.
Bilmediğimiz için
ama şimdi mesela evlerde yok. Şimdi mesela pek çok evlerden hoşaf ve yoğurt çıkmıştır. Yani yoğurt, buluşçusu biz olduğumuz halde şeyin, yoğurdun Türkler olduğu halde nedense bizim sofralarımızdan yoğurt yavaş yavaş çekildi. Bu
o
bir kayıptır.
Bir şey. Evet. Ama
çünkü
şerbet,
onun gibi bağırsak antiseptiği yoktur.
Komposto, şerbet olarak
bu kadar meyvemiz varken, evet, bu kadar meyvemiz varken bizde komposto içilmemesi kötüdür. İnsanların çoğu hazım problemi çekiyor. Affedersiniz, kabızlık çok yaygın. Bu biraz da kompostonun, hoşafın sofralarımızdan çekilmesiyle alakalı bir şey. Bunun yerini şerbetler aldı dediğiniz gibi. Meyve suları aldı, ama tabii hoşafın, yani kompostonun yerini hiçbir
onun
şey tutmuyor.
Onun hafifliği yok o, tabii, doğru.
O apayrı bir şeydir. Hele yaz günlerinde bir et yemeğinin, pilavın yanında serin bir hoşaf içildiği zaman onun yerini hiçbir şey tutmaz. O hoşafları serin tutmak o zamanında çok zahmetli bir işleydi. Bununla alakalı hikayeler de anlatırlar. Ama zannediyorum zamanımız az.
Haftaya
bir başka zaman anlatalım.
İsterseniz sadece Ramazan'da yapılanlardan bahsedelim.
Hay hay.
Pideleri mesela hiç konuşamadık.
Konuşmadık, doğru.
Konuşacağımız çok şey var. Haftaya da onu
Ramazan'ın
konuşalım.
Ramazan'ın tatlıları var, pideleri var. Onlardan bahsedelim.
Haftaya konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.